Ayrım 30.
Sayfa 347. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Gelecekteki olaylarla saptandı ki ordu Köprüköy Savaşı'na elindeki tüm kuvvetiyle vermiş olsaydı, zayıf ve uydurma Rus kolordusunu yok etmek pek mümkündü. 3. Ordu'nun elinde Köprüköy Savaşı'nın ilk günü Rusları kıracak, ezecek, dökecek kadar ve hatta daha çok kuvvet vardı. Bu kuvvetlerden belirtilen günde yararlanılabilirdi, ancak yararlanamadılar. Ruslar ordumuzun baskısıyla kâh direnme ve kâh geri çekilme halinde bulunarak zaman kazandılar. Ruslar çok tedbirli hareket ediyorlardı. 3. Ordu komutanlığı ise kararsız hareket tarzını hiç bozmadı ve hiçbir zaman orduya bağlı birliklerin özverisine layık bir sonuç alamadı. 3. Ordu karargahında yüksek makamları tutan genç kadro görevlerinin ağır sorumluluğunu üstlenecek ruhsal yapıya sahip değildiler. İstanbul, yani Enver Paşa bunun farkına vardı ve araya girdi. Bu müdahaleye neden olan 3. Ordu karargahıdır. Ruslar bizden korkuyor, biz Ruslardan korkuyoruz. Sonuç bundan başka bir şey olabilir miydi? Hasan İzzet Paşa Hazretlerinin emeli soylu kişiliği gibi tertemizdi. Buna zerre kadar kuşkumuz yoktur. Zaten sorun bu noktada değildir. Sözün kısası, Hasan İzzet Paşa ve kurmayları düşmanın izlediği amacı yanlış anlamayı sürdürüp durmuşlardı. Bu kurmaylar Rusların sürekli üstün kuvvetlerle bugün değilse yarın saldırıya kalkacaklarını vesvese ede ede huzur ve rahat görmedi. Bu iş ilk saldırı günü tüm 9. kolorduyu, daha sonra yalnız 29. tümenin tahsis edildiği yönden ileriye saldırarak düşmanı kırıp ezmekle sağlanabilirdi. Benim fikrimce Sarıkamış kuşatma manevrası 3. Ordu Komutanlığı'nın elindeki kuvvetleri Köprüköy Savaşları'nda tümüyle kullanamamasından kaynaklanan hatanın zorunlu bir sonucuydu. Biz Köprüköy Savaşı'na beklenen stratejik amacımızı elde edemedik. Bu amaç Rus ordusunu ezmek ve kendi sınırlarımızın dışına atmaktı. Bu sonuç alınmış olsaydı Sarıkamış manevrasına gerek kalmayacaktı. Tüm General Liman von Sanders, Alman İslah Heyeti Lideri. Enver Paşa, 11. kolordu ile Rusları oyalayıp cephede tutacağım. Bu sırada 9. ve 10. kolordular kuzeye yürüyecekler. Rusların gerilerine, Sarıkamış'a varacaklar. Rusları çevirip imha ettikten sonra ordumuz Kars'ı alacak. Liman von Sanders, harekat alanındaki yollarınız çok dar. Çoğu tepeler üstündeki patikalar halinde. Üstelik şimdi karla kaplıdır onlar da. Eldeki imkanlarla buralardan erzak ve cephanenin nasıl intikal ettirileceğini iyice planlamak gerekir. Enver Paşa, onların hepsini hesapladım. Size 3. ordunun komutanlığını teklif etsem kabul eder misiniz? Liman von Sanders, yetiştirdiğim birliklerin komutanı olarak harbe girmek isterim. 3. orduyu hiç tanımıyorum. İstanbul gazeteleri o günlerde tarihin şimdiye kadar yazmadığı büyüklükteki intikam günlerinin geldiğini duyurmaktadır okurlarına. İhtimaller cetvelinde mağlubiyetin yerini hayatı boyunca ihmal etmiş genç subaylardan biridir Enver Paşa da. Harbin gebe olduğu ihtimalleri çok da aklına getirmeyerek, terazinin bu sefer mutlak surette ölüme eğildiğini görmeyerek, iki asırlık hezimetlerin sebepleri kendilerince meçhul felaketlerin çöküntüsüyle kararan yollarını sadece intikam ateşiyle bulmaya çalışan, derisi yüzülen imparatorluğu diriltmek için uğraşan genç subayların en önünde olmuştur hep. 21 yaşında başlayan subaylığı boyunca imparatorluğun hasta yollarında yürümüş, koşmuştur dönülmesi imkansız günlerin hayaliyle. Hayatında revolver ve barut kokusu hiç eksik olmamıştır. Ama bugüne kadar değil bir ordunun komutanlığını yapmak, değil bir kolordu ya da tümen bir alayı bile idare etmemiştir harp meydanlarında. İnandığı bir tek şey vardır, ya yenmek ya ölmek. Şimdi, çok değil, birkaç gün sonra Hasan İzzet Paşa'nın yerine kendi geçecek, daha bir yıl önce kurmay başkanlığını yaptığı 10. kolordu ile takviye edilen 3. ordunun, 6 yıl önce henüz kurmay binbaşı iken isyana sürüklediği 3. ordunun şimdi komutanı olacak ve ordusuyla beraber Sarıkamış'a taarruz edecektir. Üstelik en büyük desteği kendisi gibi hiçbir üst düzey komutanlık tecrübesi bulunmayan genç kolordu komutanı ve henüz birkaç günlük albay Hafız Hakkı Bey'den bekleyerek. Harp bir fen meselesi olmaktan ziyade bir ruh meselesidir iddiasındaki kurmay albay Hafız Hakkı Bey'den. 8. Sarıkamış Harbi Hazırlıkları. Yavuz'dan Mektuplar. Bir gönülde iki aşk olmaz. İbni Arabi. Köprüköy ve Azap muharebeleri yeni bitmiştir. İlk birkaç haftalık muharebeler sonunda bölgedeki asker ve sivil kaynaklardan Enver Paşa'ya gelen birçok değerlendirme, cephe karşısındaki Rusların oldukça zayıf olduğunu bildirmektedir. Başlangıçta ilkbahardan önce Ruslara karşı girişilecek bir taarruz fikrine şiddetle karşı çıkan Kurmay Albay Hafız Hakkı Bey bile cephede yaptığı incelemeler sonucunda taarruzun yapılabilirliğine inanmış ve durumu da İstanbul'a Enver Paşa'ya bildirmiştir. Enver Paşa ordunun bütün kolordu komutanlarından daha kıdemsiz olmasına rağmen 3. Ordu Komutanlığı'na getirmiş olduğu Hasan İzzet Paşa'yı şimdiye kadar yapılan muharebelerde büyük fırsatlar kaçırmış olması bir yana, gereksiz geri çekilmedeki sorumluluğu içinde sevk ve idare yönünden yetersiz bulmaktadır. Ona olan güveni sarsılmıştır. General Fahri Belen, Harp Tarihi Yazarı. Ruslar karşısında 3. Ordu Kumandanlığı'nın tedirginliği, tereddütlü tutumu, abartmacı tavrı ve her zaman yaptığı gibi gerçekleri saklayarak kendini haklı çıkarma gayretleri görülmektedir. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa bu tutumuyu da başkumandanlık vekaletini, yani Enver Paşa'yı, zihnen adeta ifal etmiştir. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Geri çekilme orduya bağlı tüm birlik komutanlarının güvenini sarsmıştı. Bugüne kadar erden başlayarak orduya bağlı her birey özverisinin pek yakın olan amacına erişmeyi, yani Kafkasya'ya girmeyi umduğu halde ordu komutanından geri çekilme emrini alıyordu. Tüm ruhsal direnç gevşemişti. Bu yüzden de yapılacak olan Sarıkamış Harekatı'nda 3. Ordu Komutanlığı için önce Alman İslah Heyeti Başkanı Liman von Sanders'e teklif götürmüş, ancak von Sanders 3. Ordu'yu tanımadı ve harekatta başarı şansı göremediği için bu görevi kabul etmemiştir. Bunun üzerine de Enver Paşa harekatı hiç olmazsa bizzat yakından takip etmek üzere Genelkurmay Başkanı Bronzart Paşa ve Harekat Şubesi Müdürü Feldman'la birlikte Erzurum'a gitmeye karar verir. Yavuz zırhlısıyla Trabzon'a doğru yola çıkar. Harbiye Bakanı, Başkomutan Vekili ve Genelkurmay Başkanı gibi bütün en önemli askeri makamların tek sahibi henüz 33 yaşındaki Enver Paşa, İstanbul'dan kendi düşüncesine göre kısa bir süre için ayrılırken taşıdığı duygularını henüz birkaç aylık eşi Naciye Sultan'a bütün açıklığıyla anlatacaktır mektuplarında. Enver Paşa, Başkomutan Vekili, 6 Aralık 1914, Yavuz'dan. Ah güzel melek, evden nasıl çıktığımı bilemiyorum. Ben güya seni teselli için ağlamayacaktım. Fakat heyhat, görüyorum ki ben cidden değişmişim. Sizden ayrılış ruhumun bedenimden ayrılmasından daha dehşetli oldu. Güzelim, şimdi bile ne söylediğimi ne yazdığımı bilmiyorum. Yalnız her yerim, vücudumun her noktası sizi duyuyor, sizinle yaşıyor. Evet, Yavuz'a binip de artık ayrılık velev az bir zaman için olsa da katiyet kesmedince hemen şaşaladım. Kamerama girdim, çıktım, tekrar girdim. Nihayet amiralin beklemesine bakmayarak bir köşeye yığılıp kaldım. Ah ne fena hal, artık kendime hakim değilim. Aradan bilmem ne kadar geçmişti, gemi hareket etmiş, beni de yemeğe çağırıyorlardı. Çıktım, sofraya oturdum, artık bir makine gibi sadece hissiz hareket ediyordum. Ara sıra söylenen sözleri anlamaya çalışıyor, fakat dalgın gözlerime fikrim de uygun olduğundan anlamaz oluyordum. Ah Naciyeciğim, o hıçkırıklarını hala işitiyorum. Neden hep yanında kalmadım, neden ağlıyordun, ağlıyordum. Ne olur dizimizin dibinden ayrılmasaydım. Ah güzelim, hep talihsizliğim seni de böyle teessür içinde incitiyor. Fakat kendimi teselliye başladım. Artık görüşmemiz için geçecek zamanlardan 3 saati geçirebildiğime seviniyorum. Çünkü böyle görüşme anı 3 saat yaklaştı. Ah güzel Naciyeciğim, ruhum, efendiciğim. Yavuz yavaş yavaş boğazdan çıktı. Zifiri karanlıkta koca bir kara gölge gibi boğazın içinde döne döne dışarı çıkıyor. Ben ise karanlıkları yaran nazarımla, yani bakışlarımla sizi arıyor, görmeye çalışıyorum. Etrafımda koca bir karanlık kitle, insanlar, tayfalar, amiral, zabitler, hepsi suskunlar. Fakat onlar geminin ön tarafına doğru bakıyorlar, ben ise hep evimize. Bir an amiral konuşmak istedi fakat bereket versin ki kısa kesti, yoksa pek mahcup olacaktım. Biliyorum bu mektubumu ancak birkaç gün sonra gönderebileceğim, fakat zararı yok. Ben yazıyorum, belki okur beni duyarsınız, belki de gözyaşlarınız kuruduğu zaman beni hatırlarsınız. Şimdilik güzel gözlerinizden, yanaklarınızdan öper, seni bağrıma basarım güzelim. Enver'in. 7 Aralık 1914 Yavuz'dan. Sevgili meleğim, gece bir türlü gözüme uyku girmedi. Sabaha karşı dalmışım fakat dalmamla gözümün açılması bir oldu. Rüyamda sizi kollarını bana doğru uzatmış çağırır bir halde gördüm. Yine gözlerim doldu, dumanlandı fakat ağlamıyordum. Yalnız hıçkırıklar boğazıma diziliyor, bana adeta nefes aldırmıyordu. Oh ya Rabbi, acaba ihsan ettiğin saadetin ecri olarak mı böyle sıkıyorsun? Naciyeciğim, artık bu hal ile akşamı nasıl edeceğimi düşün. Haritayı önüme aldım, odamda biraz bakmaya başladım. Fakat gözüm bakıyor, fakat anlamıyordum. Hep düşüncelerim sizinle. İnşallah afiyetle Trabzon'a varınca telgraf veririm. Fakat daha 36 saat beklemek lazım. Bugünkü mektubumu da öperek bitiriyorum. Umarım ki siz de şimdi bunları hissediyorsunuz ruhum. Enver'in. 8 Aralık 1914 Yavuz'dan. Güzel meleğim, Naciyeciğim. İşte yine bir gece geçti, sabah oldu. Şimdi yanımda ol da gör. Ah, içimi derin derin çekerek hıçkırıklarla ağladığımı görünce belki halime acırsın. İşte bu sırada kalbimden neler geçtiğini söylesem zaafı kalbime hükmedersin. Oh Naciye, ben çok zayıf olmuşum. Eğer böyle mütemadiyen ağladığımı görecek olsalar kim bilir bana ne diyeceklerdir. Ne olur her yer sakin olaydı da ben de ayağımın ucunda sadık bir köpek gibi ayrılmayaydım. Artık yazıma devam etmeyeceğim. Yan damarlarım şişiyor, beynimi sıkıyorlar sanıyorum. 13 Aralık 1914. Ruhum, işte bir hafta oluyor ki senden ayrı yaşıyorum. Fakat bu yaşayış ruhsuz bir vücudun dünya yüzünde kalması gibidir. Bütün düşüncem size matuf. Zihnim daima acaba ne yapıyorsun, nasılsınız gibi bin türlü suallerle dolu. Ah Naciye, sensiz yaşayabilmenin cidden imkan haricinde olduğunu bütün mevcudiyetimle duyuyorum. Bu sabah saat 7'de ordu karargahına hareket ettim. Erzurum'dan otomobil ile 4 saat uzak, hava soğukça. Bu sıra birçok kafileler gidip geliyor. Bu sıra birçok hasta kafileleri de buna ilaveten geliyordu. Ordu kumandanı ile vaziyet hakkında görüşüp işi kararlaştırdık. Akşama döndüm, yarın yine erkenden gideceğim. Her taraf askerle ve karla dolu. İnşallah askerin bu hevesi sayesinde iyi olacak. Bendenize mektup yazınız, sıhhat haberlerinizi de istirham eder, hem de bir şey soracağım. Bebeğimiz var mı? Hani o yaramaz bu kadar bekletti. Enver'in. Enver Paşa 12 Aralık 1914'te Erzurum'a ulaşır. Hemen hemen aynı günlerde Rus çarı da cephedeki askerlerini ziyaret etmektedir. Durumun kritikliği ve ordusunun bozulan moralini düzeltmek için Sarıkamış'a ve tam sınırdaki Mecingert'e kadar gelen çar, subay ve erlere nişanlar dağıtarak konuşmalar yapmış, bu ziyaret sırasında orman içindeki gizlenmiş olan Türk keşif çetelerince öldürülme tehlikesi bile yaşamıştır. Otomobiliyle geçmekte olan çarı fark eden çeteler, kendinizi belli etmeyin emri gereğince ateş açmamışlar, çar mutlak ölümden kurtulmuştur. Kurmay Yarabay Şerif İl'den, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Yeni işgal ettiği savunma mevzilerinin sağlamlaştırılmasıyla uğraşan 3. Ordu, menzil hizmetlerinin eksik örgütlenmeyle yönetilmesi yüzünden durduğu yerde açlıktan mahvolmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Erzak kollarının eşekleri, öküzleri, develeri bakımsızlık ve mevsimin şiddetli etkisiyle kısmen ölmüş ve kısmen yük taşıyamayacak derecede zayıflamışlardı. Seferberliğini eksik bir biçimde yapan 11. Kolordu, 9. Kolordu'nun erzak ve cephane kollarına ihtiyaç içinde olduğunu bildirince, 9. Kolordu'nun iaşesi de zorluğa sürüklenmişti. Bu güç durum karşısında Hasan İzzet Paşa'nın kurmayları şaşkınlık içerisindelerdi. Orduyu yerinden kıpırdatmak için bu kurmaylarda artık ne niyet ne de cesaret kalmıştı. İşte tam bu sıradaydı ki Kurmay Albay Hafız Hakkı Bey orduya gelmiş ve yakın zamanda Kafkasya'ya saldıracağımızı müjdelemişti. Bundan hepimiz sevinç duyduk. Bu andan itibaren ordu yeniden canlandı. Her tümen cephe gerisinde erlerine küçük ölçekte gece hücumu eğitimleri yaptırmaya başladı. Her tabur komutanı erlerin üzerinde 3 günlük yedek erzak bulundurmak için elinden geleni yapmakla yükümlü tutuldu. Topçu ve piyade cephanesi Trabzon ve Bayburt'a kadar gelmişti. Kışın şiddetine bakmayarak kadınlar ve çocuklar güle oynaya Erzurum'a kadar sırtlarında ve kucaklarında cephane taşıyacak kadar çaba gösterdiler ve bu toprağın en büyük ve gerçek sahiplerinin ancak kendileri olduklarını tahammül sınırlarını aşan özverileriyle kanıtladılar. Halkın yardımlarından sağlanan 15-20 bin fanila, çorap, çamaşır gibi eşya Erzurumlular tarafından orduya armağan edildi. Bu yardımlar sonucunda orduya neşe ve sağlamlık geldi. Başkomutan vekili Enver Paşa cepheyi gezdi. Savaş hattını baştan başa dolaştıktan sonra Köprüköy'e döndü. Cephede erleri aç ve çıplak gördü. Fakat erler ve subayları bin türlü ümitlerle uğurlayacak sözler söyledi. Ertesi gün ise tüm orduya uzun bir emir yayınlandı. Bu emir bir bildiri biçimindeydi. Subay ve erlere seslenerek özetle şu öğütleri kapsıyordu. Askerler, hepinizi ziyaret ettim. Ayağınızda çarığınız, sırtınızda paltonuz olmadığını da gördüm. Fakat karşınızdaki düşman sizden korkuyor. Yakın zamanda saldırarak Kafkasya'ya gireceğiz. Siz orada her türlü bolluğa kavuşacaksınız. İslam dünyasının tüm umudu sizin son bir yardımınıza bakıyor. Askerin büyük bir yoksulluk içinde bulunduğunu başkomutan vekili biliyordu. Ve ancak bu yoksulluğa Kafkasya'ya girerek çözüm getireceğini sanıyordu. Aynı düşünce ve inanç Hafız Hakkı Bey'de de vardı. Hafız Hakkı Bey, ben 10. Kolordu ile Sarıkamış'tan onların tepelerine ineceğim ve Kars ile olan bağlantılarını keseceğim. Rusları yendik mi mahvettik demektir. Biz yenilirsek biz de mahvolacağız. Kürt'ün dediği gibi ya Herro ya Merro demişti. Kurmay Albay Aziz Samih İlter, 3. Ordu İhtiyat Tümen Komutanı. Köprüköy'den Hasankale'ye geliyordum. Kar yağmaya başlamıştı. Her taraf donmuş, her yer ayna gibi parlıyor. Gelip geçilen yerlerdeki buzlar ezilmiş, toz olmuş. Yazın kalkan tozlar gibi rüzgarla havaya buzlar savruluyor. Yolun üstü arabalar, hastalar, deve ve mekkarelerle dolu. Yolun iki tarafı da bunların ölüleriyle dolu. Hasankale'de hastaların adedi 4000. Bütün bunlara bakacak da bir doktor Rıfkı Ali Bey. Hastaneler kafi değil, açıkta kalanlar bile var. Hastanenin önünde sedye içinde ölmüş bir jandarma neferi duruyordu. Doktor diyor ki, bütün bu hastalara bakıp teşhis ve tedavi değil, hepsine bir bardak su vermeye bile yetişilemiyor. Kanılarla bu mevsimde hasta ve bilhassa yaralı naklini görmek insanın yüreğini parçalıyor. Sağları bile donduran deve boynundan bunların geçip Erzurum'a gitmeleri bir mucize sayılıyor. Hasankale'den Erzurum'a giderken Korucuk'ta Hilmi Bey isminde bir zat gördüm. Kaza kaymakamı iken kazası Rus istilasına uğradığından buradan gelip geçecek hasta, yaralı, zayıf askerleri barındırmak ve onlara bir fincan çay, bir sıcak çorba vermeye memur edilmiş. Fakat asabi veyahut deli vesait olmadığı için hiçbir şey yapamadığını mazur göstermek istiyordu. Kapısının önünde 10 ceset yatıyor. Köy evlerinden birisinin kapısını açtırdı. Odun tomrukları gibi üst üste yığılmış, istif edilmiş cesetler gösterdi. Soğuktan taş heykeller gibi duran bu vücutlar bozulmuyor ve kokmuyor. Bunları niçin gömdürmediğini sordum. Soğuktan dedi, kazma işlemez. Evvela odun bulup bir gün mütemadiyen yakıp toprağı yumuşatmak, sonra kazdırmak icap eder. Halbuki benim yanımda ne yakacak odun ve ne de kazdıracak adam var. Bunları gönderinizde defnettireyim. Böyle mezara kavuşmamış şehitler gördüm. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Kuşatma manevrasının projesi İstanbul'da hazırlanmıştı. General Liman von Sanders, Türkiye'de 5 sene adındaki anılarında, 3. Ordu'nun Köprüköy Savaşı'ndan sonra Rus ordusunu geri çekilmeye zorlaması, Enver'in şan ve şeref hırsını tahrik ettiği gibi, 3. Ordu'nun başına geçerek tasarladığı Sarıkamış çevirme manevrasını bizzat uygulamak için İstanbul'dan hareket ettiğini yazıyor. Bu görüş yanlıştır. Enver Hasan İzzet Paşa'nın Ruslara kesin bir darbe vuramadığını fark ettiğinden dolayı 3. Ordu'ya geldi. Mevcut komutan Hasan İzzet Paşa, cephanenin azalması ve yiyecek durumunun kritik bir hal alması nedenleriyle taarruz azmi büyük ölçüde kırılmış bir haldedir ve karşılarındaki Rus kolordusunun daha da takviye edilmiş olduğuna inanmaktadır. Üstelik sıkıntı sadece 9. ve 11. kolordularda da değildir. Samsun'dan Erzurum'a doğru 3. Ordu'ya katılmak üzere yürüyerek ilerlemekte olan 10. Kolordu'ya bağlı 30. Tümen Komutanı Albay Ali Osman Bey'in 15 Kasım 1914'te yazıp gönderdiği raporda da asker elbiselerinin birçoğunun eski, bir kısmının da yazlık olduğu, çoğunlukla askere kaput verilemediği belirtilmektedir. Ayakkabı ve hatta çarık noksanı bile had safhadadır. Aralık ayının ortalarına gelindiği halde Erzurum'da Sarıkamış taarruzuna hazırlanan ordunun erzak işleri hala düzelmemiştir. 14 Aralık 1914 tarihinde Hafız Hakkı Bey'in kaleme aldığı son telgraf bir imdat çığlığı gibidir. Allah aşkına Sivas, Diyarbakır ve Elazığ valilerine emir veriniz. Birkaç bin deve ve mekkarelik erzak, yani un, peksimet, arpa, varsa pamuklu mintanı hemen yola çıkarsınlar. Ve yolda kalmadan doğru Erzurum'a kadar çabuk getirsinler. Yoksa bu gidişle ordu varlık içinde aç kalır. Oysa aynı gün Sivas'tan bir kafile çıkartılsa bile kafile 600 kilometrelik yolu en erken 20-25 günde kat ederek Erzurum'a varacaktır. Harp için planlanan süre göz önüne alınırsa harp bittikten sonra. Ramazan Balcı, günümüz yazarlarından. Bölgeye ani olarak yığınak yapan 3. Ordu ikmal ve ihaşe problemlerini çözememişti. Kışın harpsiz geçirilmesi ya da savunmada kalınması halinde bu kadar insanın insan sırtında ve yük hayvanlarıyla taşınacak erzakla değil bir iki yıl, birkaç ay bile beslenmesine imkan yoktu. İhaşe zorlukları ordunun bir an önce taarruza geçip Kafkasya yollarını açmasını zorunlu hale getiriyordu. Enver Paşa da 3. ordunun toplam 3 kol ordu civarındaki gücü ile Ruslardan çok daha üstün olduğuna inanmaktadır. Paşa 3. ordu geri çekilse bile bulunduğu yerde yiyecek ihtiyacının karşılanmasının çok zor ve hatta imkansız olacağını, ihtiyaçların karşılanabilmesi için geri çekilmenin tam tersine ileriye gitmek ve Rusların Sarıkamış başta çeşitli köylerdeki yiyecek depolarını ele geçirmek gerektiğini düşünmekte, taarruzun yaza kadar ertelenmesini isteyenlere de "Ruslar bizi sanki o zamana kadar bekleyecekler değil mi?" diye karşılık vermektedir. Enver Paşa, Başkomutan Vekili, 14 Aralık 1914. Ruhum Naciyeciğim, işte bu sabah yine oldukça erken saat 8'de orduya hareket ettim. Vali de beraber. Kıtaattan bir kısmını gördüm. Bazıları köylü elbisesiyle fakat hepsi elindeki tüfeği kullanmasını biliyor. İnsan bunların kıyafetine bakınca nasıl olup da Ruslara böyle kahramanca hücum ettiklerine şaşar. Hepsi sakin, mahcup, uslu çocuklar gibi. Kar her tarafta artık ilkbahar kadar kalkmamak üzere yerleşmiş. Soğuk hatırı sayılır derecede fakat inşallah bu da iyi olacaktır. Oturduğumuz evi tarif edeyim. Evin üstü dümdüz bir arşın toprak örtülü. Odada pencere namına şöyle yanında bir karış en ve boyunda bir pencere. Yer toprak, adeta in gibi bir yer. İşte ordu kumandanının yeri. Naciyeciğim, yanımda olsa burası benim için en büyük kaşanelere değişilmez. Enver'ini hiç unutma. 15 Aralık 1914. Elmas meleğim, efendim. Bu sabah yine pek erken merkezdeki kıtaları görmeye gittim. Orada 1905 rakımlı tepeyi zapt eden alayı gördüm. Meğer kumandanı benim sınıf arkadaşımmış. Alay yine talimle meşguldü. Hepsi yeni hücumlara hazır olduklarını söylediler. Bu kıtalar dünkü askere nispeten daha iyi giyinmiş ve gösterişliydi. Karargaha geldiğimde bıyıklarım ve kirpiklerim buz tutmuş, bembeyaz olmuştu. Telefon olsaydı hiç olmasa her an güzel sesini işitip sevinirdim. 16 Aralık 1914. İşte yine Erzurum'da valinin evindeyim. Bugün süvari fırkasını yani tümeni gördüm. Pek hoşuma gitti. Zabiti, hayvanı, neferi hep genç. Doğrusu orduda ümidim pek çok. İnşallah yakında cicimi de sevindirecek haberler vermeyi Allah nasip eder. Fakat hava doğrusu soğuk. 90 yaşında ihtiyarlara benzedim. Her tarafım bembeyaz. Tuhaf bir şey söyleyeceğim. Burada hep sakal salı veriyorlar. Fakat bendeniz salı vermeyeceğim. Doğrusu bu kadar sakallara kumanda etmek hoşuma gidiyor. Hatta Bronzar Paşa da sakallı oldu. Başkomutan Vekili Enver Paşa ile Kurmay Albay Hafız Hakkı Bey büyük bir kuşatma harekatıyla Rus ordusunun imha edilmesi düşüncesine kesin karar vermiş durumdadırlar. Hazırlanan taarruz planı Almanların Tannenberg dolaylarında kendilerinden çok üstün durumda bulunan iki Rus ordusuna karşı henüz birkaç ay önce giriştikleri ve başarıyla sonuçlandırdıkları imha muharebesinin bir benzeridir. Almanların Tannenberg planı bu kez Aralık ayında ve tamamı karlarla kaplı dağlık bir bölgede Türkler tarafından tekrarlanacaktır. Hedef önce Rus ordusunu imha etmek, sonra Sarıkamış'ı ele geçirmek ve Kafkasya'ya ulaşacak yolun ilk kapısını açmaktır. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Enver Paşa bugün, yani 15 Aralık 1914, yanında Kurmay Başkanı Bronzart Paşa ile ordu ve kol ordu komutanları ile mahiyetleri bulunduğu halde öğle vakti gayet açık ve güneşli bir havada tümene geldiler. Bir müddet istirahatten sonra hep birlikte sırtlara ve yapılan tahkimat hattını görmeye çıktık. Mevzi hakkında lüzumlu tafsilat verdik. Bugünlerde yağan kar ile dolmuş olan siperlerin temizlenmesini ve bizzat ele aldıkları bir kürek ile hendeklerde mesafe mesafe yan siperlerinin de yapılmasını işaret ettiler. Bu arada giderek artan firarların önlenmesi sebebiyle firar suçundan divanı harpte yargılanıp suçlu görülmüş olan 8 erin kurşuna dizilmesi Enver Paşa'nın tümeni ziyaret ettiği bugüne tesadüf etmişti. Bu arada kayda değer bir hal şimdiye kadar ismi geçmeyen sahra telefonlarından istifade edilmeye başlanmasıdır. Balkan Harbi'nden beri orduda kullanılmaya başlanan sahra telefonları, Kafkas cephesi de yeni görüldüğü için erler telleri bilgisizlikten çarık bağı yapmak için koparıyor ve hatta bazılarının telefonun sesinden ürktüğü görülüyordu. Rus kuvvetleri 6 grup halinde teşkilatlanmışlardır. Sarıkamış grubu General Beyerman komutasında, Oltu grubu ise General Istomin komutasındadır. Karadeniz kıyı grubu, Erivan grubu, İran-Azerbaycan grubu ve ihtiyat birlikleriyle beraber bu kuvvetler toplam olarak 100 binin üzerindedir. Ruslar kuvvetlerinin büyük kısmını Aralık 1914'te Batı cephesinde Alman ve Avusturya orduları karşısında topladıklarından Kafkas cephesinde 2 zayıf kol orduları kalmıştır. Rus ordusunun kuzey yanını korumayı ihmal etmesi ve kuvvetlerini cepheye yayarak büyük ihtiyatlarını elde tutmaması, Türk ordusunun kuşatma harekatını başarıyla sonuçlandırma şansını arttırmaktadır. Sarıkamış çok önemli stratejik bir bölgedir. Buna rağmen Sarıkamış'ta yeterli Rus kuvveti bulunmamaktadır. Burada sadece bir ihtiyat ve bir de amele taburunun varlığı bilinmektedir. O kadar. Eğer Sarıkamış ele geçirilirse Türk ordusu oralardaki büyük depolardan her türlü ihtiyacını karşılayabileceği gibi Rus Kafkas ordusunu da çok kritik bir duruma düşürebilecektir. Yapılan hesaplara göre Samsun civarından yola çıkan 10. kolordu da 19 Aralık 1914 tarihinde Erzurum bölgesine gelmiş olacaktır. Bu durumda Enver Paşa'nın Kafkasya'da Ruslara karşı kuşatıcı bir taarruz yapma düşüncesi için elverişli ortam tamamlanmış bulunmaktadır. Ancak kış mevsimi başlamıştır. Bölgeye bu mevsimde çok kar yağmakta, esasen kötü olan yol durumu ve ulaşım imkanları daha da kısıtlanmaktadır. Ayrıca erlerin giyim, kuşam ve teçhizatları da kış için pek uygun olmadığından, kış daha da bastırmadan bir an önce taarruza geçilmesine karar verilir. 21 Aralık 1914 tarihi taarruz günü olarak kesinleşir.